Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bu Mu Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Yine bu hafta olabildiğince derbeder bir konuyla yine karşınızdayız. Yüzümüz gülecek diye bekliyorsanız bir 40 dakika bekleyeceksiniz. Belki en sonunda bir yüzümüz güler. Çünkü toplumsal bir yara diyebilir miyiz ya bu konu için?
Zaten çıkış noktamız orası değil mi ya? Yani bu konuşacağımız konunun toplumumuzda bir ne denir? Kalıplaşmış, kemikleşmiş, hatta, kronikleşmiş bir...
Hatta kitleleşmiş yani.
Kitleleşmiş bir olgu olması.
Evet. Abi çok acılı bir yerden giriyorum. Şu an Deniz Ülgeroğlu'luk yapacağım. Sonra direkt buraya bağlayacağım konu başlığımıza. Geçen hafta abi işte teyzemi kaybettik ya biz.
Bu kadar. Pardon yani bunun üzerine gülmek istemezdim ama.
Yani neyse teyzemi kaybettik. Sonra klasik işte böyle öyle bir falan. Sonra abi şeyler böyle olur ya her evde yaşlılarda böyle. Hiç kullanmadıkları çeyiz takımları falan vardır böyle. Hep doğru misafiri doğru anı beklemiştir. Sonra abi işte dolaplar açılıyor falan böyle kalabalık oturuyoruz evde. Sonra şey dedi birisi. Ya dedi bunlar ne zaman kullanılacaktı ya dedi. 40 yıldır bir kere çıkarmadı şunları hep doğru anı beklediği için dedi. Sonra derken şunu düşündüm abi. Acaba bunun çok benzerini kendi hayallerimiz için yapmıyor muyuz? Hep orada abi ve hep doğru anı bekliyorsun. Bugün çıkacak, şu gün çıkacak diyorsun. Ve gerçekten de mesela hayatım boyunca en sevdiğin tabak takımını hiçbir kere kullanamadan sonra ölüyorsun.
Oğlum bölüm buradan başlatırsan buradan nereye gideceğiz biz?
Hayır
bunu
abi.
Nasıl üzerine koyacağız?
Üzerine şöyle koyacağız. Bunlar mesela ben cidden
tam film
o anda...
Tam sahnesi gibi bu arada.
O anda şunu düşündüm direkt. Dedim ki ya bunun gibi acaba kaç tane hayalim var? Hep doğru anı bekledim. Çıkaracaktım, çıkarmadım. Atıyorum doları bekledim, euroyu bekledim, mezun olmayı bekledim. Atıyorum tabii Cansu Üniversiteden mezun olmasını bekledim. Bir sürü şeyimi hep doğru anı bekledim. Belki ama ben de atıyorum bundan birkaç sene sonra öldüğümde orada bir sürü çeyizlikten kalan tabaklar gibi hep doğru zamanı beklediğim hayallerim olacaktı. Ve onları bekletmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında belki de kurban psikolojisi gibi bir şeye sahip olmam. Ben çok bende olduğunu düşünmüyorum ama insanların hayallerini hayata geçirmekteki en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle Türkiye'de bu kurban psikolojisi ya. Nasıl bağladım?
Öncelikle teyzenin ölümünü böyle kendi kişisel gelişimin için bir metafor yapmanı.
Ben kafayı yemişim. Oğlum, otururken çeyiz takım dediğinde acaba kaç tane hayalim böyle ben öldüğüm zaman kullanılmayacak dedim oğlum. Ben kafayı yemişim zaten artık bu kişisel gelişimde.
Teessüf ediyorum ya adam. Oradan bile ekmek çıkardı kendine. İnanılmaz. Ya benim de mesela bugün... Bu David Goggins diye bir tane manyak bir adam var ya. Bu adamın kitabının adı neydi? Ha, You Can't Hurt Me. İşte beni incitemezsin. Bu kitabı kimse basmak istemiyor. Çünkü adam aşırı travmatik bir hayatı var. Bunları kim okuyacak diye basmak istemiyor. Adam sonra kendisi basıyor kitabı ve inanılmaz satıyor. Bu adamdan daha önce bahsetmiştim bu arada. Gerçekten deli bir adam yani. Adam üst üste 3 haftada 3 tane ultra maraton koşuyor. Son 10 kilometresinde adamın ayağı kırılıyor, devam ediyor falan. Yani
yuvarlanarak devam ediyor.
Gerçekten böyle şey, insan potansiyelini kanlı canlı bir kanıtı. Mesela onun konuşmasında da bu kurban psikolojisiyle ilgili şey diyor. Ben de bir zamanlar bu psikolojiye sahiptim diyor. Ve buna sahip olduğun sürece aynı yerde kalıp duruyorsun diye. Hiçbir şekilde hayatın ilerlemiyor diyor. Ve evet mesela şey diye sormaya gerek yok belki. Yani benim işte kurban psikolojim var mı bilmem ne, çok objektif yaklaşamıyor insan kendine. Ama şunu düşününce ya evet benim böyle hayatımda hep yerimde saydığım hani hep böyle bir şeyleri değiştirmek isteyip aynı kısır döngüye girdiğim bir zaman var mı diye düşününce bir şey geliyor aklına ve oradaki böyle kafa yapını hatırlayınca evet diyorsun. Yani sorumluluk almıyorsun işte hep böyle şartlar, birileri, bir şeyler, genelde işte para oluyor, işte maddi sebepler oluyor ki zaten bugün hani bu konuyu konuşalım istememizin sebebi de şu anki ekonomik durumu aslında yani. Aynen, şu an öyle. Gerçekten aslında hepimiz birer kurbanız. Ama işte bu öyle tehlikeli bir şey ki sen bu kurban psikolojisinin içinde kaldığın sürece hiçbir şey olmuyor yani. Aslında belki evet bu inanılmaz zor şartlarda bile yapabileceğin bir şey var. Ve şu an bu psikolojinin içine düşmek çok basit geliyor insana. Ama yine de her şeye rağmen bir şekilde enseyi karartmayıp lazım. Evet yani her zaman bir umut vardır.
Enseyi karartmak nereden geliyormuş biliyor musun?
Geçen okudum galiba ya, bir anlatsana bakayım.
Ben de şeyde abi bugün şeyi izledim. Metin Akpınar şeye katılmış. Çağdaş Tolga Işıklı mıydı adam adı?
Candaş
Tolga Işıklı.
Aman kardeş bak bu isimleri doğru söyle. Sonra bize linç ediliyorsun.
O kadar da değil ya. Neyse abi orada Metin Akpınar konuşuyor 1,5 saat. İzleyin millet, bayağı güzel şeyler anlatıyor adam tabii ki, şaşırmazsınız. Enseyi karartmak şeymiş abi. Bir insan başını önüne eğdiği zaman ensesi güneşiyor ya. He. Aslında başını önüne eğme demekmiş. Yani bu aslında boyunu eğme de demek. Ya da insan mutsuzken, depresifken böyle başı önde oturur ya. Ya enseyi karartma oymuş yani. Başını asla önüne eğme. Ne olursa olsun dik dur. Ve önüne bak yani. O zaman ensen kararmıyor. Oradan geliyormuş. Bayağı hoşuma gitti ya dinlerken.
Güzel. Ama ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kendi kendimizi challenge edeceğim. Nasıl abi böyle bir şartta enseyi karartmayalım ki? Yani hiç yaşamaya bile fırsatımız yokmuş gibi artık. Yani böyle her şey insanların tepesine biniyor. Ben bir birey olarak şu anda kurban psikolojisini çok mantıklı buluyorum. Hadi.
Şimdi sana hemen kapitalist bir yerden geliyorum o zaman. Herkes kurban psikolojisini mantıklı bulurken bundan birazcık çıkabilirsen aslında inanılmaz büyük adımlar atmış olabiliyorsun. Yani bu bir yarışsa eğer, neye hakkında yarışıyorsan, hani daha çok koşmak da olabilir, şirketini büyütmek de olabilir. Herkes bir bahanenin arkasında, bahane dediğim şey doğru da olsa, herkes bir gerçeğin arkasında durup sakinleşip sığınırken sen bunun içinden bir şekilde kendini çıkarıp onlardan %40 bile fazla motivasyonla bir şey yapabilsen aslında fark koyabileceğin bir zaman değil mi bu?
Bence öyle bu arada. Ben sadece farklı bir alternatif ses getirmeye çalıştım şu an.
Ya bu arada ben de onu düşmüyor musun? Ben düşüyorum bazen. Özellikle mesela yurt dışı planı yapmaya kalktığımız saniye. Ama işte Temmuz başında Belçika'ya gidiyorum. Belçika yani Miami, böyle hani Tulum'a festivale gitmiyorum.
Ben Bulgaristan'a
yani.
Gidemedim be kardeşim.
Bulgaristan'a gidemedin ya.
Ben Bulgaristan'a gidemedim be.
Abi evet öyle yani, hani Belçika'ya gideceksin. Yazın ki iki planımı iptal ettim falan, hani yaz sonu kaşıyı falan iptal ettim kesin patlarım diye. Nasıl enseyi karartmayacaksın tabii, ya da nasıl kurban psikolojisine sahip olmayacaksın?
Evet, evet.
Bu sadece tatil, bu da hani ne bileyim kirasını ödeyemeyen insanlar falan da var tabii ki.
Geçen şeyi izledim de oradan böyle bir hem tetiklendim hem düşündüm. İşte bizim Oğuzhan Can'ın böyle bir konuşmasını paylaşmış, görmüşsündür belki sen de. Hani şey diyor, abi diyor insanlara hani hayallerinin peşinden gidin diyor birileri. Ama kirasını kim ödeyecek, bunu kimse söylemiyor diyor. Şimdi bu haklı da bir yerde ama bir yandan da işte böyle kurban psikolojisi, evet, gibi şeylere de çok büyük kapı açıyor ya. Bilmiyorum, belki de bu bölüm tam olarak bu paradoksun içinden geçmemiz lazımdır.
Evet, bu arada zaten her zaman olduğu gibi önce kendimiz için. Geçerken de insanlar da bizle beraber tübülansdaki bir uçak gibi savrulacak büyük ihtimalle bu bölüm. Çünkü sanki çok mantıklı bir yere bağlayamayacak gibiyiz. Çünkü ama herkes haklı.
Ya bağlarız. Bu bölüm bağlarız ya, çünkü ben bu konuda netim yani hani. Ya tabii ki zaman zaman kurban gibi hissetmemiz çok doğal. Şimdi biraz maddi kısmından girdik ama asıl böyle bizim daha güncel yaşadığımız şey hani geçmişteki travmaların kurbanı hissetmek. Yani sonuçta mesela hayatta bir şeyler yapmak istiyorsun ama böyle bir bakıyorsun işte sen çok iyi bir yoldan gelmemişsin. Hep böyle önüne engeller çıkmış. Ve o engeller aslında belki de senin en çok işte yanında olması gereken insanlar, işte ailen de, yakın arkadaşların da buna. Ve bir de bakıyorsun farklı insanlar bambaşka yoldan gelmiş. Yani o insanlar o travmaları yaşamamışlar. İşte o insanlar arkalarından rüzgarı estirmiş, yani ne gerekiyorsa yapmış, destek olmuş. Ve insan böyle bir durumda, yani galiba kıyaslama da biraz tetikliyor bu kurban psikolojisini. Ya da bilmiyorum, belki şöyle de bir şey okumuştum. Yani bu kurban psikolojisinin genel şeylerinden biri, semptomlarından biri de bu resentment hissi. Yani bu tam anlamıyla kıskançlık değil. Ama kıskançlık,
hasetlik gibi mi?
Haset aslında, evet. Haset doğru bir şey. Resentment'ı gereksiz kullandım. Özür diliyorum herkesten.
Sadece İngilizce kelime kullandım
Türkçemizi
şu anda.
Türkçemizi katlettiğim yani. İçin özür diliyorum herkesten.
Hem de doğru kelime için bile katlettim yani. Sadece böyle bıçakladı altı yerinden tinerci gibi.
Onu da yanlış biliyormuşum değil mi? Ve abi evet. Böyle anlarda ister istemez kendini o travmaların, o şartların. Yani bu bir yarış dedin ya az evvel. Hani o yarışa eşit şartlarda katılmamış olmanın bir yerde kurbanı gibi hissediyorsun. Çünkü şu an şöyle de bir durum var ya, konudan konuya atlayacağım çok az ama biz ilk bölümlerde çok bahsediyorduk. Emil Durkheim diye bir Fransız sosyoloğun bir araştırması var intiharlar üzerine. Ve şunu gösteriyor, bu kapitalizmin yaygınlaşmasıyla beraber intiharlarda artış eğiliminde. Ve bunun neden diye sorguladığında şunu söylüyor. Yani eskiden senin statün, gelirin senin kontrolünde değildi. Biraz daha kas sistemi vardı ve işte sen soylu bir aileye doğuyorsan soylu devam ediyordun. Köylü bir aileye doğduysan köylü devam ediyordun. Ama kapitalizm şunu söyledi insanlar işte. Herkesin aslında bir fırsatı var. Herkesin bir şansı var.
Yapamıyorsan sen malsın.
Yapamıyorsan
diyor.
Bu senin sorumluluğun. Ve işte belki de bu yüzden.
Sadece cesurların işleri badana,
badana
mı?
Badana. Her şeyden tam o vurguyla girdim istemsiz. Ya bu yüzden belki de bu kriz diğerlerinden daha yıkıcı. Çünkü mesela eskiden de krizler olmuş. Ama eskiden krizler insanları psikolojik olarak bu kadar yetersiz hissettirmiyordu. Şu an sadece aç kalmıyorsun. Şu an psikolojik olarak da çok ciddi bir yetersizlik duygusuna sahip oluyorsun.
Evet, doğru.
Ve o zaman şeyi düşünüyorsun.
Burada ekonomi, evet, ekonomi iyi olsa bile kötüsün zaten.
Evet, yani aslında bu her zaman olan bir şeydi. Şu an daha iyice böyle sesini açmış gibi bir şey oldun. Ve böyle bir durumda da işte etrafına bakıyorsun. Hani daha tırnak içinde şanslı insanları görüyorsun. İşte haset hissediyorsun, kıskançlık hissediyorsun, resentment hissediyorsun. Hı hı. Ve o zaman diyorsun ki işte benim ailem böyle olmasaydı, işte benim şartlarım şöyle olmasaydı, şu böyle olmasaydı diye. Bir anda o kurban anlatısının içinde buluyorsun kendini.
Ya çok güvenli bir alan çünkü.
Çok.
Ve abi şöyle çok kötü bir tarafı var kurban psikolojisinin. Ya zaman zaman sen de girmişsindir. Ben de girdim çıktım.
Ben daha yeni çıktım.
Yeni mi çıktın? Ha. Ben şu an çok ondan da bahsedeceğim birazdan da. Abi o kadar kendine taraf toplayabildiğin bir şey ki. Bu şey gibi hani. Mutsuzlukla demeyeceğim buna da. Seni sadece kurban psikolojisine sahip olan insanlar anlayabiliyor gibi oluyor. Yani sen mesela kurban psikolojisindesin. Biri gelip sana böyle dışarıdan, belki şu an dinleyenler de triggerlanmıştır. Biri sana gelip böyle bilmiş konuştuğu zaman, abi hayır, aslında sadece bilmem ne yapabilirsin dediği zaman, açıklamadan veya çok kafasını saygı göstermediğin birisi, ona anda dışlıyorsun. Sonra hemen böyle böyle hisseden bir arkadaşın yanına gidiyorsun. Sonra abi iki kişi, üç kişi, beş kişi toplanıp diyorsunuz ki, abi bu ekonomi hali ne olacak? Geldiğimiz zamana sıçayım. İşte 20 yıldır yaşadığımız hayata bak. Hani böyle kendine inanılmaz taraf bulup bir anda abi böyle kendi bir holigan kitleni yaratıyorsun ve artık onu delmek daha da zorlaşıyor.
Evet, evet.
Çünkü yakın, aynı yakın olduğun insanlar seninle beraber tamamen sistemi kötülüyor oluyor. Okey, haklı olabilirsin. Sistemi kötülemekte ya da neyden mutsuzsan artık anlık olarak. Ama kendine çok taraftar toplayan bir konu bu. O yüzden çıkmak bu kadar zor bence. Ya mesela şey falan da çok hoşuma gidiyordu. Tamam, okey, şu an bizim kurban psikolojisi de olmamız için tabii ki daha çok elimizde faktör var. Ama geçen Fularsız mı bir podcast'ine bahsediyordu, bir yerde mi okudum? Bu şeyle ilgili yani. Aslında bugünün sorunlarının, mesela kurban psikolojisi de bundan biri. İşte yeni gelen jenerasyonda dilin değişmesi falan da bununla ilgili bir şey yani. Hı hı. Aslında herkes kendine bir önceki nesile göre şanssız vaat ediyor. Hani eskiden ne güzelmiş diyor. Ve abi şunu söylüyordu galiba Fularsız'dı. Platon zamanında bile yazılan yazılarda bir önceki neslinin daha rahat yaşadığı, o zaman her şeyin daha kolay olduğu ve artık her şeyin daha da zorlaştığından bahsediliyor. Yani aslında...
Onu biz... Platon yazmamış bu arada galiba. Öyle bir şey diyordu.
Ya Fularsız mı diyordu?
Aynı bölümde diyordu be onu.
Ha okey. Olabilir.
Ama yani... böyle bir şey var. Ben de benzer bir şey okumuştum başka bir kaynakta. Antik Mısır'da falan da böyle evet, bir yazıt buluyorlar. Şimdiki gençler şöyle böyle falan
şimdi
diyor.
Şimdi gençler böyle, hayat çok zorlaştı artık falan. Yeni gelenler de eskileri çok özeniyor. Hı-hı. Yani atıyorum 1000 yıl öncesinde diyorlar ki abi, bin değil de 1100 sene önce hayat ne güzelmiş, ne kolaymış. Şimdi artık böyle olmaya başladık falan diyor artık biraz da medeniyetleştikten sonra. O yüzden zaten bir şeyde kurban psikolojisine girmek aslında böyle her şeyden kaçmak gibi ya. Hı-hı. Yani kurban psikolojisine girdiğin zaman o bizim de çok karşı olduğumuz ama bizim de çoğu zaman düştüğümüz konfor alanına çok rahat girebiliyorsun. Ve sadece anlaşılmayı umuyorsun ama herkes tarafından. Yani annen de seni anlasın, kız arkadaşın da seni anlasın ve ben burada böyle mutluyum çünkü dışarıdaki dünya çok kötü. Ya da küçükken ailem bana böyle bir şey yapmıştı. Ya herkesten full anlayış bekliyorsun, okey. Ama anlayış gördüğün zaman da ben çok mutlu olmuyorsun. Çünkü aslında içten içe zaten sen bir şey yapman gerektiğini farkındasın. O huzursuzluk hep bir yerden çıkmaya devam ediyor.
Zaten ya o psikolojinin insanı izole eden bir tarafı var ya. Yani hani şeyden düşünüyorum. Ben de böyle bu konuyla ilgili aklıma gelen şeylerden biri de bu Türkiye'deki arabesk kültürüydü. Hı hı. Hatta onunla ilgili yani bence en iyi yapılmış Türk filmi Muhsin Bey. Muhsin Bey izlediniz mi lan?
Ben Muhsin Bey'i izlemedim.
Abi izleyin ya. Bu akşam oturup izleyelim. Çok iyi film.
Batsın bu dünya.
Ya Muhsin Bey'de de aslında bizim böyle şu an kanıksadığımız ama bir zamanlar hani güncel bir problem olan bu işte köyden şehire göç konusu işleniyor. Hı hı. Ve işte hani Muhsin Bey, Şener Şen'in karakteri yani böyle çok klas bir adam. Uğur Yücel'in karakteri köyden gelmiş, türkücü olmak istiyor ve arabesk müzik yapıyor. Ve aslında bu arabesk kültürüne dair hani hem müziğine hem de genel olarak yani o insanların hayatlarına dair bir şey. Yani bir derdi var o filmin. Ve orada da mesela şey hoşuma gitti. Yani aslında o arabeskin ortaya çıkışında hani köyden kalkıp geliyorlar ama şehirde de tam olarak o vaat edileni bulamıyorlar. İşte gidip gece kondularda oturuyorlar. Sonra işte şehirli insanlar bu insanlar geldiği için şehrin yozlaştığını düşünüp bu insanları sosyal olarak dışlıyorlar. Yani sınıflar oluşmaya başlıyor ve bu insanlar daha da aşağıda kalıyor. Ve bir anda bu insanlar böyle hani ne köylüler ne şehirler. Ya aynı şey Almancılar gibi, gurbetçiler gibi yani. Ve böyle izole bir toplum olarak kalıyorlar ve orada aslında şeye sarılıyorlar. Arabesk kültürüne sarılıyorlar. Ve abi şey çok hoşuma gitti. Bir tane bununla ilgili biraz araştırdım hani kim ne yazmış diye. Böyle bir akademik bir makale buldum. orada da şeyi incelemiş. Yani bu arabesk kültürü niye bir devrim yaratamadı? Hani niye bir toplumsal harekete dönüşemedi diye. Çünkü diyor ki burada hiçbir şekilde bir sorumluluk alma şeyi yok. Hani isyan işte kadere, tanrıya ve hep böyle insanı pasifleştiren bir tarafı var. Ama bugün rap'e geldiğinde şunu görüyorsun. İsyan kime? Sisteme hep yani. Aslında onu daha harekete geçiren bir tarafı var. Ve mesela evet ben hani çok yakalayamadığım için bilmiyorum ama hani şey hepimiz biliyoruz ya atıyorum. İşte Müslüm Gürses konserinde kendini jiletleyen insanlar. Yani belli bir mazoşizm var orada. Yani hani acı çekmekten zevk alma durumu, hatta onu bir kimliğe dönüştürme hali. Yani aslında o şehre geliyorsun, orada kimliksizleşiyorsun, barınamıyorsun ve belki de işte o acıya sığınıyorsun. Yani belki bugün bu kadar yaygın olmasının sebebi de budur. Çünkü hani büyük ihtimalle çoğunluğu o insanlar oluşturuyordur yani bugün böyle şehirli nüfusun çoğunu. Değil mi?
Yani evet.
Çünkü benim hatırladığım şey de geçen podcast'te de söyledim. Yani %20 şehir, %80 köyken 80'lerde şu an tam tersine dönmüş durumda. %80 şehir, %20 köy. Yani evet. Bir zamanın arabeskçileri aslında şu an şehir hayatını domine ediyor.
Yani arabeskçileri var. Bu arada sadece arabesk yok da abi sonuçta.
Mazoşistleri.
Yani mesela Zülfü Livaneli gibi insanlar da var. Neşet Ertaş gibi yani. O biraz daha böyle nasıl diyeyim alt kesim demeyeyim de böyle biraz daha böyle eğitim seviyesi düşük insanların tutunduğu bir şeydi. Mesela aynı çağlarda daha memleket hasreti çeken, daha politik, daha siyasi düşünen veya böyle işte Neşet Ertaş gibi şehre gelip ama hep köyünü özleyen daha insanları sakinleştiren insanlar da vardı.
Neşet Ertaş'ın bak Yalan Dünya da biraz böyle şey.
Öyle ama daha sakindir o böyle biraz daha böyle.
Bir kurbanlık var ya orada da.
Biraz daha böyle ruhani bir adam ya daha böyle canım, mesnevi Ertaş tarzında bir yani. Adam.
Şimdi bence abi bizim bugünkü toplumumuzun yani hem bizim tarafımızdaki hem de bu yönetenlerde de aşırı bir sorumluluk almama, hep bir kurban, hep bir dış güçler, mış güçler diye kendini kurban hale getirme. Ya bu oradan bir yerden geliyor yani. Orada bir şeyler oldu. O Muhsin Bey'i izleyin yani. O kafanızda biraz daha iyi oturacak. Yani bir sistem vardı böyle çalışan bir şey vardı. Bir kültürel bir düzen vardı. Bir şekilde bozuldu yani o birbirine girdi. Ve oradan bugüne gelen bir anlayış yani. Hani bir şekilde ailelerimiz bize aktardı belki. Öğretmenlerimizi de gördük. Yani gerçekten bence fark etmeden o en yukarıdaki dil, o kurban dili, o sorumluluktan kaçma dili yavaş yavaş böyle aşağı yayıldı ve fark etmeden bizim de hayatlarımıza girdi bence. Bu böyle
kesinlikle
son
öyledir.
Birkaç yılda olan bir şey. Yani eskiden bu kadar böyle bu kadar kapitalist, bu kadar hırslı bir düzen içinde yaşamıyorduk. Ama şu an böyle başarılı olmak, birisi olmak çok fazla şey ifade ediyor ya herkes için. Belki bunun da etkisiyle başarısız olduğunda ne bileyim şapkanı önüne koyup öz eleştiri yapmaktansa ya da dışarıdan bir hani yapıcı bir geri bildirim almaktansa bunu yapmak herkesin işine geliyor. Ama sonuç olarak ne oluyor? Hadi o insanlar bir şekilde yapıp oldukları konuda kalmayı başarıyor. Ama mesela biz bunu yaptığımızda hayatımızla ilgili o gerçekten almamız gereken sorumluluğu almıyoruz. Yani hep böyle bir şey bahane ediyoruz. Bir şeyden dert yanıyoruz. Şöyle olsa böyle olurdu, böyle olsa ben olmaz mıydım bilmem ne. Bilmiyorum abi ya. Yani bunun bir boyutu tabii. Ama bak bence şu boyutu var. Bu insan modelini hepimiz görmüşüzdür. Bak tam olarak şöyle konuşuyor. Ya ben çalmaya çıkmayı bilmiyor muydum? Ben rüşvet almayı bilmiyor muydum? Benim ne yatlarım katlarım olurdu. Ah dürüstlüğümüzden kaybettik. İyi insanlığımızdan kaybettik. Abi bu mesela benim en irite olduğum kurban psikolojilerinden biri. Hani çok iyi bir insansın. Düzen çok kötü. Hani sen düzenin kurbanı oldun. Yani bilmiyorum mesela ben zamanında şey hatırlıyorum yani ben böyle bir insan olmayacağım diye kendime söz verdiğimi hatırlıyorum.
Şey mi çalacağım çırpacağım gibi mi?
Çalacağım çırpacağım kardeşim yani. Ne yapılıyorsa yapacağım. Hayır abi yani evet sistem yozlaşmış bir sistem olabilir. Sen oyunu buna göre oynamak istemeyebilirsin. Ama o zaman bu durumu bu şekilde kabul et yani. De ki tamam bu sistem bozuk bir sistem. Ben bozuk bir insan değilim. Hani benim etik değerlerim var, vicdanım var, şuyum var, buyum var. Ya benim realitem bu. Ben bu realite içerisinde elimden geleni yapacağım. Hani ağlamayacağım, sızlamayacağım gibisinden. Bence bu da, hatta bu belki ilk söylediğimden daha da kritik bir şey yani.
Ya aslında şey gibi bir yerden duydum mesela ben sen konuşurken. Böyle savaştığın şeye dönüşürsün derler ya.
Heh.
Onunla o kadar savaşmış ki aslında o kafaya gelmiş yani. Aslında hani o anda zengin olamadığı için. Atıyorum normal emekli bir insan mutlu mesela. Hani ama artık o kadar çok savaşmış ve artık o kafaya onlar gibi düşünmeye başlamış ki. Kendi kısa yoldan ya da böyle illegal zengin olamayışını açıklama ihtiyacı hissediyor. Ben de böyle insanlar tanıyorum. Ki böyle hani hakim falan bir arkadaşın babası. kurumları gayet normal. Hani herhangi bir hakimin olması gerektiği gibi. Ve asla böyle konuşmalar yapmıyor. Oğlu öyle fiyat bir arabaya biniyor ve bunu açıklama ihtiyacı da hissetmiyor. Ama dediğim modeli anlıyorum. O artık böyle onlar gibi düşüne düşüne ve onlarla savaşa savaşa artık onlara benzemiş. Ve yapmamasını kendine meşrulaştırmaya çalışıyor. Yapmadım çünkü iyi bir insanım. Tamam okey abi, bunu söylemene gerek yok. Demek ki içinde bir şey kalmış.
Kalmış kesinlikle canım, yani hani. Don't hate the player.
Hate the game.
Bitches.
Evet. Bu sekste de oluyor. Don't hate the player, hate
ya,
the game
çok
diyorsun.
Çok içtim kızım, çok içtim.
Çok içtim kızım olarak çıkıyor.
Yoruldum bugün biraz.
Aynen. Bu şarkı çok kısa diyorsun. Şarkı bitmedi diyorsun.
Hiç böyle bir şey demedim.
Ya bu daha kaçını geyimiz. Neyse. Bir tane adam var abi. Varmış yani, psikolog işte. Steve Meyer diye. Ve şey diyor işte, mesela kurban psikolojisinde aslında hep insanlar şey ya, kimse beni anlamıyor ya da böyle yardımsız, işte helplessness kalıyorum diyor ya genelde kurban psikolojisinde herkes.
Öğrenilmiş çaresizlik de çok bağdaştırıyor aslında.
Aynen. Sonra ona geleceğim. Ve abi şey diyor adam. Aslında bir sürü araştırmalar yapıyorlar. Yardımsızlık değil de, yani dışarıdan yardım etme beklentini sıfırlamak değil de, hayatının kontrolünü elinden bırakıyorsun diyor. Yani dışarıdan yardım istemek ve gelmediği için nefret değil, kontrol etmeyi bir şeyleri ve sorumluluk almayı bırakıyorsun. Ve bu da seni kurban psikolojisine sürüklüyor diyor.
Hı hı.
Yani yine sende bitiyor diyor yani adam. Sadece hani kimse beni anlamıyor dememin sebebi, anlaşılmak için bir şey yapmıyorum ya da yardım istemiyorum. Ve bu yüzden de kurban psikolojisine sürükleniyorsun diyor. Zaten ben de oraya gelecektim.
Buyur gel. Bekliyorum.
Geldim. Öğrenilmiş çaresizlik.
Bence bu işi böyle çetrefilli yapan kısmı şu. Şimdi benim mesela bir tane şeyim var. Deneyim vardı. Bundan daha önce bahsetmiştim. Diyelim ki bir hafta boyunca başına gelen her şeyin sorumluluğu senin olsun. Hmm. Bu şekilde varsayalım. Varsayalım İsmail. Atıyorum yolda yürüyordun, kafana bir şey düştü. Niye yolun diğer tarafında yürümedim?
Bu stoacılık gibi bir şey mi?
Stoacılık gibi bir şey değil abi. Bu benim tamamen kıçımdan uydurduğum bir şeydi. Yani böyle çok fazla bir dönem...
Zuhoculuk.
Çok fazla bir dönem aynen. Zuho olduğum zamanlar... Podcaster Zuhat değil de Keko Zuho olduğum zamanlar.
Osman Bey'de Zuho olduğum günler.
Osman Bey'de. Hala ara ara olurum bazı geceler. Her içimde tut.
Kimisi evinde olur, kimisi dışarıda.
Ya böyle içten içe de fark edersin ya zaten, işi kompleksleştiren odur yani. O hafif böyle farkındalık kazandığın zamanlar, ulan hani dersin yani, ben çok mu dışarı bok atıyorum acaba sorumluluk almamak için. Bunu hissettiğinde böyle bir deney yapayım dedim. Ve bu gerçekten çok tuttu bu arada yani, çünkü o... Bir alışkanlığa dönüşüyor yani, her şeyde bir an şeyi soruyorsun, hani burada benim bir sorumluluğum var mıydı? Hı hı. Hani bu oldu ama ben farklı bir şey yapıp bunun önüne geçebilir miydim gibi. Bunu herkese ben tavsiye etmiştim, tekrar ediyorum ama bu iş nerede tıkanıyor ve aslında biraz böyle bu sorunun özüne ineceğiz şimdi burada. Eğer sınırlarını iyi çizememişsen bu sefer gerçekten hani ne diyeyim, böyle daha toksik, manipülatif insanların bu mantaliteyle, yani eğer sen hep sorumluluğu üzerine alırsan, bu tarz insanlarla ilişkilerinde problem yaşıyorsun ve bu oradan patlıyor yani. Ve belki de bu kurban psikolojisinin altında yatan sebep de senin sınırlarını tam anlamıyla çizememiş olsan, olman. Hani çünkü şey gibi düşün yani, hani bir kale olsun ve duvarları çok sağlam olmasın. Hani çok kendini edilgen hissedebilirsin yani, çok korku dolu hissedebilirsin, hani her an biri şey yapabilir gibi. Ama o duvarları sağlam bir şekilde ördüğünde artık o kadar dışarıdan etkilenmemeye başlarsın. Yani o kurban psikolojisinin belki de altındaki sebep muhtemelen öyledir bu arada. Ne diyorsun Seyit? Boş bakıyor Seyit bana.
Seyit şu an tam insaya düştüğü anda.
Sanki hayatında hiç PDR okumamış gibi. Ya benim teorimdir yani. Bunun psikolojik bir altyapısı yok. Benim kendi kafamdaki ve işte kendi terapi tecrübelerimden, çıkarımlarımdan bahsediyorum şu anda.
Benim de abi mesela terapilerde ortaya çıkan. Ben de mesela hissettiğim şey abi, kurban psikolojisinin tam tersi var bende de. Ona böyle bugün düşünürken, bölüm hazırlarken fark ettim.
Saldırgan psikolojisi.
Yani böyle hero sendromu gibi bir şey yani sanki.
Ha, kurtarıcı sendromu.
Evet abi, yani böyle ki mesela benim de böyle psikolog konuşmalarımda şey diyor yani, Olcan hani buna müdahale edemezsin abi, ya da bunun klasik yükünü sorumluluğu sende değil, bu seninle ilgili değil falan gibi yani. Yani herhangi olan bir şeyin bana etki etmesini zaten geçiyorum. Benim etki edebileceğim ve edemediğim şeyler hakkında mesela ben suçluluk hissediyorum. Ki bu ama bir arkadaşımın sevgilisine ayrılması da olabilir. Podcast'le ilgili bir şey de olabilir, ailemle ilgili de olabilir, Cansu mutsuzken de olabilir. Hani bütün etki edebildiğim her alana etki etmem gerektiğini düşünüyorum mesela ve edemeyince kendimi mutsuz ediyorum. Ama bunun dışında mesela sıfır kurban psikolojim var ki düşecek olsam düşebileceğim. Mesela Sadece aklıma gelen 10 tane sebep var her yerden. Ama hayatım boyunca hiç böyle bir kafaya girmedim. Bence o kafaya girmemek için savaştığım için mesela böyle bir sendrom çıktı bu sefer de.
Ya tabii canım.
Şimdi mesela bunu, mesela bizim böyle son konuştuğumuz yerde hep bu çıkıyor ortaya. Bu konuştuğumuz şey aslında birazcık kurban psikolojisine çekmeye çalışıyoruz biz de. Yani olan bazı şeyler zaten hani böyle bir şey olmuş ve bu seni etkilemiş artık, böyle atıyorum tanrı gibi davranmana ya da bu kadar güçlü durmana gerek yok gibi mesela. Bir şey geldi başına ve etkilendin. Okey abi, hani bunu kabul et. Mesela etmiyorum. Abi bana ne diyorum hani, babamdan sallıyorum. Abi öyle bir şey yok. Hani bak psikoloji okuyorsun, bu kadar da değil yani. Sen bir yerde bir kurbansın diyor mesela atıyorum bir gün ve beni mesela birazcık her şey seninle ilgili değil. Sen de bir noktada kurban oldun. Bunu da kabul etmen lazım. Hani geçmişin sorumluluğunu da üstüne alamazsın falan gibi bir yerden yaklaşıyor. O yüzden mesela bugün bu konu benim çok ilgimi çekti. Çünkü hiç olmadığım ve aslında birazcık olmam gereken bir nokta benim de.
Ben de onu diyecektim bu arada. Yani aslında bu bence bir savunma. Yani bir şeyi olduğundan çok daha fazla ağır bir şekildeymiş gibi kabul edip onun altında kendini ezecek şekilde hareketsiz bırakma. Yani diğer ucundaki savunma mekanizması da bana böyle wishful thinking gibi geliyor. Yani aşırı optimizm, aşırı olumlama. Hı hı. Yani hep böyle bir şeyi rasyonel, objektif olarak görmekten ziyade görmek istediğin gibi görmek. Hı hı. Ya da görmemek gibi. Ve abi yine her şeyde olduğu gibi bu olay da böyle bir şekilde kendi kendini doğrulayan bir kehanete dönüşüyor ya. Hı hı. Yani sen işte geçmişteki olaylarda kurban olduğuna inandığın için yeni kurban olduğun senaryolar.
Kurban oldum.
Kurban olurum ben.
Kuzum benim.
Oğlum bu arada.
Kuzum benim.
Ya gerçekten.
Aklıma sürekli kurban diye bir grup var ya.
Aa.
Abi sürekli ilk kurban grubu geliyor, sonra Kıvancın koyunları geliyor abi. Kurban deyince. O kadar zor ki şu an kafa olarak şu bölümde kalabilmem.
Onlardan birini şey yapalım. Kardeş ben de kedi köpek sahiplendim ya.
Hmm.
Oğlum insanın içindeki kro ortaya çıkıyor ya. Kurban olurum ben saralar mı? İşte yok ömrüm bilmem neler mi?
Ama savunma sıçmış böyle. Senin götünü yerim falan.
Götünü yiyeyim, işte kokunu yiyeyim, onu yiyeyim, bunu yiyeyim. Kaka yapıyor, vay sana kurban olurum. Çiş yapıyor, kurban olurum. İşte. Yemek yiyor, kurban olurum.
Şımarık büyüyen bir çocuk daha ya. Böyle hiçbir ya. Şeyin sorumluluğunu almayan. Her şekilde onun sevileceğini düşünen şımarık bir çocuk daha büyüyor.
Ya oğlum ebeveyn olmak çok zormuş ya. Gerçekten yavaş yavaş empati kurmaya başladım. Çünkü çok vicdanlı olunca da olmuyor.
Olmaz tabii ki.
Yani arada vicdansızlık yapman lazım. Bir de bu insan da değil ya yani. Sonuçta hayvan ve konuşarak da anlaşamadığın için bazen sert yapman gerekiyor. Üzülüyorsun ama işte üzülmemen gerekiyor.
Bu şeyde bak çok güzel bir yere bağladım. Bu Jordan Peterson'ın konuşması var ya yine, Jordan Reis'in victims üzerine. İşte victim mentality ve işte kurban psikolojisi üzerine. İşte kendi çocuğunu nasıl yetiştirdiğini anlatıyor orada. Kurban psikolojisine sahip olmaması için. Hı. Ve abi şey diyor mesela, çocuk sabah kalktığında hasta. Ay çocuğum benim, hasta mı oldun ya? O zaman bugün gitme dediğin zaman istersen şunu veriyorsun. Ben hastalığın arkasına sığınarak okula gitmeyebiliyorum ki okul çocuklar için genelde sıkıcı bir şey oluyor. Onun yerine bunu yapmaman lazım ve hani ebeveynini bırakıp hayır okey bakarsın, dersin ki ne kadar hasta. Okey hayır bugün okula gitmen gerekiyor, haberin olsun. Ya gitmezsen de iyileş, yarın kesin gitmen gerekiyor. Çünkü o kurban psikolojisinin arkasına saklanıp bunu işe yaradığını gördüğün zaman bilinçaltı düzeyde sürekli kendine yapay sorunlar uydurup bununla toplum tarafından kabul edilmesi gereken bir şey olduğunu, öğretmeninin devamsız yazmaması gerektiğini bir yerden sonra kabul eder bir hale geliyorsun. İşte o yüzden olan şeyden bahsediyor Jordan Peterson. Çocuk yetiştirirken de en zor olan şey budur diyor. Hı hı. Hastayken bile okula göndermeniz lazım bazı ki bunun bir çözüm olmadığını ve hayatta bunun her zaman işe yaramayacağını görmesi gerekiyor diyor.
Tabii bu arada tamamen bilinçaltı seviyesinde bir şey yani. Bazen insan gerçekten şey hasta oluyor. Yani o an bir şeye ihtiyacı olduğu için, ilgiye, sevgiye, şefkate ya da bir ara vermeye ihtiyacı olduğu için tamamen psikolojik olarak hasta oluyor. Bencesi bu. Hiçbir tıbbi dayanağım yok.
Bu bence de öyle.
Tabii canım, en basitten işte yaşlıların abi. Yaşlılar bir yerden sonra gerçekten hastalık hastası oluyor ya. Hani çünkü yalnız kalıyorlar, kimseye ilgi göstermiyor. Ve ancak hasta oldukları sürece ve müddetçe bir şekilde ilgi görüyorlar ya da önemseniyorlar ya da önemsendiklerini hissediyorlar. İnsan tamamen bilinçsiz yapıyor bunu.
Köpekler bile yapıyor ya. Böyle işte ölü taklidi yapanlar, sakat taklit falan yapan köpekler var ya böyle
ya
işte.
Ya inanılmaz.
İlgi çekmek için sakat. Ya düşün ya, bir köpek bunu öğrenebiliyorsa o taklidi yaptığında ilgi çekebileceğini bir insan.
E tabii canım zaten şartlanıyorsun yani.
Zaten.
Şimdi bu konunun biraz daha magazinsel, daha ilgi çeken kısmına gelelim. İlişkilerdeki kısmına gelelim.
Şeyma Subaşı kurban psikolojisiyle miydi?
Kesin.
Maseo mu? Madeo ile o yüzden mi böyle yaptı?
Şeyma Subaşı da kurban değil ya direkt. Saldırgan yani.
Gerçekten. Gerçekten aslan yani.
Aslan, kaplan
kurban
yani.
Varsa
avcı.
Bu Acun'dur, bu Mısırlı adamdır yani.
Ve abi bir şekilde sen ebeveynlerinden, ya onlara tavrından ya da gerçekten kurban oluyorsun. O mentalitenin oturacağı bir şeyler oluyor geçmişinde. Ve artık senin inanç sistemi ne oluyor? Yani senin kimliğin ne oluyor? Sen çünkü diğer türlü ne yapabileceğini bilmiyorsun. Hı hı. Ve bir şekilde yine gidip aynı senaryoları sana yaratacak insanları bulup sen yine o yani alışık olduğun role bürünüyorsun. Hatta bununla ilgili bugün izlediğim bir konuşmada şunu diyordu. Yani insan beyni iyi olandan ziyade alışık olduğunu arar hep. Hı hı. Yani sen eğer sorumluluk aldığında işte daha flourishing bir haldeyken mutlu olacaksan bile geçmişinde bu yoksa sen alışık olduğun yere gidersin. Hatta bak bugün çok güzel bir tweet okudum, onu da geleyim. Pelin Kesebir diye bir tane kadın var ya, bu Twitter'da çok güzel şeyler yazıyor. Mutluluk üzerine araştırmalar yapan dünyadaki sayılı psikologlardan. Hı hı. Ve şunu diyor yani, ya bir çocuk hayatı boyunca mutsuz olmuşsa mutluluk artık onun için bilinmeyen bir gezegen gibidir. Ve orada bilinmezin içinde olmaktansa alışık olduğu mutsuzlukta daha fazla rahat eder diyor. Hı hı. Zaten bu işte döngülerin kırılması da tam olarak bundan dolayı çok zor. Çünkü hani aşinasın, kötü olsa bile orası senin konfor alanın olmuş durumda. Diğer tırnak içinde iyi olan yer senin için tamamen bilinmeyen bir alan ve belirsizlik herkesin olduğu gibi senin için de korkutucu.
Bu abi şey hikayesi işte ya. Bir kez daha anlatayım, ben kaçıranı anlattım daha önce sana. Hapishanede doğan çocuklarla ilgili hikayeyi. Hatırlıyor musun?
Anlat gelsin. Sanki hatırlıyor gibiyim ama.
Ya şey, aynı mantık şöyle bir şey de var. Bizde bu bizim gitmesek de görsek de aldığımız bir eğitimde görmüştüm. Hı hı. Abi hapishanede doğan çocuklarla ilgili en büyük sorun şu. Dışarı çıktıklarında ve suç işlediklerinde döndükleri yer evleri oluyor.
Hmm.
Ve o yüzden de bu suç döngüsünü kırmak çok zor oluyor. Hatta şimdi adlarını unuttum, kusura bakmasınlar. Bu sadece bununla uğraşan, o çocukları dış dünyaya hazırlayan ve aslında hapishanenin iyi bir şey olmadığını öğreten bir ekip var, gönüllü. Çünkü o döndüğü zaman gördüğü kişi yine Ayşe teyzesi oluyor, onun evi. O yüzden birini öldürdüğün zaman hapse gireceksin dediğin zaman diyor ki okey, eve geri dönüyorum. Ve bu suç döngüsünü kıramıyorsun.
Güzelmiş bak bu. Bunu evet anlatmıştın da. Ne olacak canım, biraz da tekrar etmeyelim mi kendimizi?
Edelim
ya.
Ve abi artık toparlamadan iki tane şey var benim not aldığım, çok sevdiğim. Bir tanesi işte kurban psikolojisiyle MRTYR.
Martyr.
Martyr.
Şehit demek bu arada martyr.
Aa. Hmm. O iki psikolojiyi asla karıştırmayın diyorlar. Çünkü martyr kompleksinde sen sana acı verecek şeyi buluyorsun. Atıyorum daha demin bahsettiğin gibi hani böyle belki çok travmatik bir aile ilişkini benzediği için sana çok kötü davranan bir insanla beraber oluyorsun.
Hı hı.
Bu martyr kompleksi yani, bu bambaşka bir şey.
Orada şey var bayağı diyorlar. Sen onu bile isteye arıyorsun hani. Arıyorsun, karşındakini teşvik ediyorsun, cesaretlendiriyorsun, provoke ediyorsun. Kimdir bu? Amber Heard'dür. Amber Heard'dür bu. Team Johnny Depp.
Johnny Depp kazandı. Evet abi. Bir bu, diğer sebebi de bu, benim çok dikkatimi çekti. Hatta tam okuyamadım, vakit kalmadı. Fear of success.
Hmm.
Başarı korkusu benim çok dikkatimi çekti. Ya okudum biraz, tam kafamda bir yere oturtamadım. Ama kurban psikolojisinin bir tane sebebi de başarıdan korkmak diyorlar. Yani oraya sığınıyor ama sığınması geçtikten sonra başarılı olmaktan korkuyor.
Ya aslında şöyle bir şey bu. Ya zaten yani en başta dediğim de oydu yani. Sen bu kurban psikolojisinde olduğunda bunun en tipik şeyi, aynı yerde dönüp dönüp duruyorsun. Yani bir şeyden çıkamıyorsun, döngüden çıkamıyorsun. Ve aslında bu mesela insanın potansiyeliyle arasında duran en önemli bariyer belki. Hı hı. Ve belki de bundan korkuyorsun. Yani o bariyerin diğer tarafında senin potansiyelin var. Ve bu çok belki işte emek isteyen bir şey. Belki senin çok gözünü korkutan bir şey. Ne bileyim işte, kendini ortaya koyacaksın. Reddedileceksin. Eleştirileceksin. Başarısız olacaksın. Sonra başarılı olacaksın gibi.
Bir de şöyle bir şey varmış abi. Başarılı olduktan sonra da o başarı elde etti ya, onu edebileceğine inanmıyor. Ve onu sürdürebilmekten çok korkuyormuş. Başarı korkusunun en büyük sebeplerinden biri buymuş.
Hmm.
Mesela bir şey yaptım, kaza bela başarılı oldum. Ama ben başarılı olacak bir insan değilim. Başarılı olursam daha kötü, nasıl başarılı kalacağım? Böyle bir korku da varmış dipte.
Evet ya, o...
Bayağı bir aslında öz sevgi eksikliği, özgüvensiz falan her şeyi barındırıyor. Ama çok enteresan bir konu ya. Acaba bende bir tık birazcık böyle bir şey var mı diye de böyle... O yüzden çok dikkatimi çekti.
Hmm.
Çünkü içinde böyle self, işte kendini sabote etme var... Self-destructive'ler var. Bilmem ne bilmem ne. Kafa dağınıklığı da falan filan var.
Self-sabotaj Oğulcanay doğmuştur bu arada. Hani. Bunu psikoloji literatürünü açtığınızda örneklerin en başında.
Evet.
Abi vardır bu arada ya. Yani o da korkutucu bir şey. Hani ben de bilmiyorum. Böyle insanlar var. farklı şekilde kendini sabote ediyor ya da inanmıyor mesela. Diyorsun ki abi işte benim eniştem var mesela, inanılmaz yetenekli. Abi diyorum lütfen resim yap, heykel yap, ben satacağım diyorum yani. Ben hani satış konusunda hiçbir şeyim yok ama o kadar iyisin ki ben bile satabilirim diyor ve buna inanmamayı tercih ediyor. Arka planda ne var bilmiyorum ama bir şey var yani, hani böyle kendi kendini sabote eden bir şey de değil, sadece o yolu gitmek istemiyor.
İşte enteresan, evet, onun hakkında geçen bölümde konuşmuştuk, en son vuracak bize.
Var. Artık geçen bölümde mi enişteme ben referansladım?
Bir şey yapmıştık yani, enişteni bir giydirmedik de yani enişten üzerinden bir şey konuşmuştuk.
Allah Allah, iki bölümdür ben...
Öz farkındalıkta galiba, 3 bölüm önce falan.
Olabilir. Enişte, hani... enişte seviyorum seni.
Enişte.
Ama şey, çatlayan bir sesi değil mi? Korkuda.
Enişte. Ablama şey, çok
yanlış
selam.
Yanlış anlama. Şimdi abi.
Hadi toparlayalım.
Toparlayalım. Ben geçmişte kurban psikolojisinde olan, olduğu yerde takılı kalan.
Herkesin.
Herkesin. Ben ta yok. Birisi olarak yani bunu yaşamış, hep böyle başka şeyleri, şartları suçlamış. Ebeveynlerini suçlamış. Suçlamış da suçlamış. Kendisi hiçbir şey yapmamış birisi olarak. Ki bunu yapmaya hala devam ediyor muyum? Tabii ki de ediyorum. Çünkü böyle şeyler alışkanlık olarak kalmaya devam ediyor. Tek değişen şey yaptığımda artık farkına varıyorum. Bazen varamaya da biliyorum yani. Hep insanız günün sonunda.
Yani.
O kadar da zaten, şey olmadık zaten. Bence benim geldiğim yolda terapi ve plus okuduğum her şey, yaptığım her şeyde bence bunun için yapmak gereken iki şey var. Sırasıyla söylüyorum ama ben bu sırayla yapmadım. Bir, sınırlarını çizmek. Yani o anlattığım metafor gibi, sen kendi sınırlarını güzel bir şekilde çiz ki başkaları zaten senin isteğin dışında sana zarar veremesin. İki, şunu idrak etmek. Yani biz insanoğlu olarak hayatımızda senaryo yazmayı, kafamızda çok seviyoruz hikaye yazmayı ve bu hikayelerde biz genelde iyi insan oluyoruz ve karşımıza bizi üzen insanlar kötü insan oluyor, villain oluyorlar. Ama artık filmlerde bile o villainlara bir derinlik ekliyorlar. Çünkü kimse durduk yere villain olmuyor. Ve şu şekilde düşününce, yani zaten terapiye başlayınca başkalarını daha iyi anlamaya başlıyorsun ya. Yani o senin en kötü gördüğün insan bile, sana böyle en büyük zulmü yapmış insan bile, yani hani bu ne bileyim ülkenin başındaki bir insan bile olabilir. Atıyorum.
Atıyorum
örnek
bu arada
yani.
Asla
öyle
bu arada
bir şey yok zaten de.
Meclisten dışarı tabii ki, biliyorsunuz.
Bu insanlarla sen şöyle bir ilişki kuruyorsun ya, kurban psikolojisine, yani o güçlü, sen güçsüzsün. Hani o ezen, bu ezilen diye. Ama şunu düşün, yani o manipüle eden insanlar, ki bunu genelde bilinçli bile yapmıyorlar. Aslında o kadar acizler ki, o kadar mutsuzlar ki, o kadar kendilerini sevmiyorlar ki, bir şekilde yani o korkularından kaçmak için böyle aşağılık yollara başvuruyorlar. Bu senin ebeveyninin bile olabilir. Ve bunu düşünmeye başlayınca, bu şekilde düşünmeye başlayınca, evet bu insan çok korku dolu bir insan, kendini sevmeyen bir insan, çok kompleksleri olan bir insan ve bunun için aslında kötülük yaparak bunu maskelemeye çalışıyor. Yani dışarı saldırarak aslında kendini koruyor. Onun mekanizması bu deyince bir anda biraz da merhametle devreye sokarsan o denge değişmeye başlıyor. Yani sen bir anda güçlü insan konumuna geliyorsun, o güçsüz insan konumuna geliyor ki bence aslı da bu işin. Ve o zaman o bakış açında, yani o kendi acizinden kurtuluyorsun ve diyorsun ki evet, yani ben aciz bir insan değilim. Çünkü diğerinin yarattığı o acizlik duygusu insanı pasifliğe, hani evde oturup kendi kendine acımaya, içmeye, kendi gücünden şüphe etmeye, hep kendini sorgulamaya iten bir şeyken, bu şekilde bakış açını değiştirdiğinde, ki ben kendime hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Hayatındaki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bok gibi bir insan mı? Demek ki elinden gelen bu. Çünkü diğer türlü niye böyle yaptı, öyle yaptı, o bana şöyle yaptı, işte ben bunu yapmayı hak edecek, ne yaptım? Bunların 31 yaşından bildiriyorum, hiçbir katkısı yok hayatına. Hiçbir produktif, verimlilik zaten bir şey yok
zaten.
Da.
Zaten.
Hani boşu boşuna başkalarıyla uğraşıp yoruyorsun ki zaten bütün demeye getirdiğim şey de şu. Bu aslında kendimizle uğraşmamanın bir yolu. Kendimizle uğraşmak daha zor. O yüzden başkalarıyla uğraşıyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye iyi akşamlar diliyorum. Işıklarımızı kapattılar artık. Biz hala burada konuşmaya devam ediyoruz.
Evet abi.
Seyit boş gözlerle bakıyor bize.
Hadi, benim bölüm sonu sorum var. Millet bölüm sonu sorusu geri geliyor. Artık sizi yazıyorsunuz, bölüm sonu soruları nereye gitti diye. Bugün geri gelecek.
Hadi bakalım.
Evet abi, kapatırken ben de diyeceğim yine Jordan Reis'ten. Ben çünkü ben kurban psikolojisini çok bilmiyorum, yaşamadığımı hissetmediğim için çok böyle bireysel bir şey anlatamadım belki teyzemle ilgili o güzel anım haricinde, ama mesela Jordan Peterson şey çok hoşuma gitmişti yani. Diyor ki İki tane, aslında o adamın en sevdiğimiz huyu bu ya yani. Bu ya da bu diyor sana. Ve şey diyor. İki tane yol var diyor yani. Ya sorumluluk almadığın anlamsız bir hayat yaşayacaksın. Ya da sorumluluk aldığın...
Ya da karanlık dehlizlerde.
Şu an tam biz gibi ikinci yola gideceksin. Yok abi, diyor ki yani sorumluluk almadan anlamsız bir hayat yaşamak mı? Ve bir hayat yaşıyoruz. Yoksa sorumluluk aldığın anlamlı bir hayata dönüştürmek mi bunu? Bu işin ikinci bir yolu yok diyor. O yüzden kurban psikolojisinden çıkmak için de aslında anlamlı bir hayat mı yaşamak istiyorum? Sorumluluk alıp bir şeyleri değiştirmek mi istiyorum? Yoksa ben gerçekten de biraz daha zoom out yapıp büyük resme bakıp yani anı kurtarmak gibi değil de bundan bir süre sonra gittiğinde artık bu dünyadan gerçekten hiçbir anlam bulamamış, hiçbir şey değişmemiş bir insan olarak gitmeye okeysem kurban psikolojisinin sonu maalesef ki çıkmak ne kadar zor olursa olsun buraya çıkıyor. Bunun ikinci bir yolu yok yani. Hem öyle olup hem öyle olamıyorsun. Hı-hı. O psikolojiyken hiçbir şeyi değiştiremiyorsun. Başta kendin dahil. O yüzden benim çok hoşuma gitti yani. Anlam bence bulmak istemiyorsan bu psikolojide kalabiliriz.
Yaşamak ve yaşamamak kadar iki ayrı uç gibi geliyor bana.
Bana da öyle geliyor.
Benim de bir sorum var lan. Niye benim hiç sorum olmuyor?
Sor.
Seyit ya, vay amına koyayım. Soru soracağım mı tuttu şimdi? O zaman senin açtığın ortaya kafa atıyorum. Hı-hı. Sizin hayatınızda o dolapta doğru anı bekleyen çeyizlik servis takımınız ne?
Güzel.
O beklediğiniz, bir türlü o dolabı açıp birilerine göstermediğiniz, doğru anı beklediğiniz ama büyük ihtimalle sizin cenazenizde
evet,
yeğeniniz gibi insanların gelip podcastlere malzeme yapacağı.
Malzeme yapmak diye bu çok, ben çok etkilendim o andan yani. Burada tabii ki malzeme yapmak, şu an bunun üzerine konuşuyoruz.
Her şeyi malzeme yapabiliriz canım.
Evet millet, bu dünyadan göçtüğünüzde yakınlarınız gelip dolabı açtığında hangi çeyizleri görecek, hangi hayalleri görecekler?
Bu arada potansiyel için inanılmaz bir metafor ya. Çeyizlik yemek takımı. Hem çok gerçek hem çok absürt.
Bölümümüzün adı.
Tıpkı hayat gibi.
Evet abi. Evet millet, özlemişiz ya böyle rahat rahat şu muhabbeti kaynatmayı.
Evet evet.
Güzel bir bölüm konusuydu.
O zaman haftaya yeni depresif bölümlerde görüşmek.
Haftaya kadar.
Görüşmemek üzere.
Kendinize iyi bakın millet.
Hoşça kalın.